Ayrım 2.
Paşa mebus yaşaması duyacağı sözlere bağlıymış gibi soluğunu kesmişti. Buyurdular ki, gülümsediler önce. Paşa hazretleri fıkara babasıdır eskiden beri buyurdular. Paşa mebus lafın gerisini bekledi, gelmeyince inler gibi sordu. Başka? Bu kadar. Demeyin. Hani canları sıkılmadıydı? Sıkılmış. Paşa hazretleri demezler mi yoksa? Fıkara babası resmen suçlamadır. Yoktur onda fıkara babalığı diyemedin mi hoca? Tersi nedir diyemedin mi? Yazıklar olsun. Canları sıkılmış olsa derdim. Şakalaşıyorlardı, üsteledim. Biricik'te yendikleri için keyifliydiler. Paşa mebus imdat ister gibi genel sekretere döndü. Siz ne dersiniz, emin olabilir miyim? Karayağız milletvekili sabrı tükenmiş gibi atıldı. Çocuk gibisin yahu, canı sıkılsaydı yukarının çenesiyle genel sekreteri gösterdi. Sen bunu burada bulup konuşabilir miydin? Paşa mebus anlamsız bakışlarla bir zaman baktı. Sonra durumu yavaş yavaş kavradı. Vartayı atlattığına inanmanın sevinciyle bir an perte gibi yığıldı. Kara elbisesi bir lastik mankenin sırtındaymış da havası boşaltılmış gibi sarkmıştı. Genel sekreter ahmak ıslatanın camlardaki hışırtısını el pompasının çalışma sesine benzetti. Paşa mebusun ablak köylü suratı gibi kolları da inmeli sarsıntılarla şişiyordu. Soluğunu keserek karşısındaki adamın bitkinlikten kasıntıya nasıl geçtiğini gizli bir keyifle izlerken Karayağız milletvekilinin son sözlerini hatırlayıp somurttu. Bir fren öttü asfaltta. Paşa mebus gözlerini hemen kaçırdı. Milli şefin portresinden saygıyla baktı önüne. Profesör kafasını kısıp gürültünün gerisini bekledi. Genel sekreter bozkırın ortasındaki tek ağacı hemen karaladı. Bir suç delili saklar gibi. Telefon çaldı, baktı dördü birden. Paşa mebusla profesör atılmamak için kendilerini zor tuttular. Sonra gülümsediler biraz utangaç. Genel sekreter artık hiçbir yerden hiçbir sevindirici haber beklemeyenlerin can sıkıntısıyla aldı dinleyiciyi. Çeki taşı kaldırır gibi dişlerini sıkıp, karşısındakileri gözetleyerek dinledi. Gelsin dedi. Her gün bu masada 14 saat oturuyordu. Öğle yemeklerini iki elma ya da bir küçük sandviçle geçiştirerek. Bozkır'ın tek ağacını çizip karalamaktan başka hiçbir işi yok gibi. Paşa birden kalktı. Vartayı atlattığına inandığı anda sıkılmıştı buradan. Kollarını kabartıp kaşlarını kibirle çatarak profesöre sordu. Gidiyorum. Sen kalıyor musun? Profesör de kalktı. Yol verdi paşa mebusa. Kapı kapanınca Karayağız milletvekili genel sekretere güldü. Sevindi. Fark ettin mi? Vartayı kendi kurnazlığıyla atlattığına inandı. Kimdendi telefon? Milli Eğitim'den. Allah Allah, ne istiyorlar? Geçen de söylediğim deneme enstitüsü meselesi. Yer bulmaya gittiydi genel müdür. Dönmüş, görüşmeye gelecek. Yanılmamışım. Külüstür cipten inip milli eğitime giren oymuş demek. Büsbütün koyvermiş kendini. Dülger kafasına dönmüş. Biraz düşündü. Eh, bana da izin öyleyse. Otur canım, tanışmak istiyordun ya. Sinirlenirim. Yukarıdan desteklediklerine inandıkları sıralarda büsbütün çekilmez olur bu zibidiler. Kalsan iyi, yakından görmekte sayılamayacak faydalar vardır fırsat eldeyken. Karayağız milletvekili fırsat eldeyken sözünün garipliğini biraz geç fark etti. Fırsat eldeyken ne demek? Niye gülüyorsun? Yok bir şey. Hayır, tanırım ben bu gülüşü. Niye güldün? Telefon çaldı. Genel sekreter gönülsüz gönülsüz dinlerken ilgilenip başını sallamaya başladı. Her baş sallayışta evet, hay hay, peki diyordu. Karayağız milletvekili polisle konuşuyor diye geçirdi aklından. Kimi insanların hangi yüksek yerde olurlarsa olsunlar, niçin polisten korktuklarını gene merak etti. İçişleri Bakanlığı, Halk Evi yayınları o kadar genişledi ki denetlemek mesele oldu. Özel bir komisyon kuralım diyoruz. Var mı uygun gördüğün biri? 5-10 para kazandırmak istediğin? Bu sırada külüstür bir cip genel sekreterliğin önünde durmuştu. Karayağız milletvekili ineni tanıyınca konuşulanlar dışarıdan duyulabilirmiş gibi sus anlamına elini kaldırdı. Geldi herif. Kim? Senin Bulgaryalı genel müdür. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürünün başında kasket, sırtında kısa kollu gömlek, ayağında ütüsüz keten pantolonla sandallar vardı. Cipten aldığı ceketin ceplerine birkaç paket sigara koydu. Ahmak ıslatanın farkında değilmiş gibi telaşsız ceketini yürürken giydi. Kapıya bakarak beklediler. Hademe haber verince genel sekreter gözleriyle şeker kutusunu aradı. Karayağız milletvekili birden değişmiş, akları kanlı patlakça gözlerine düşmanca atılı sıralarının kıyıcı oynaklığı gelmişti. İlköğretim genel müdürü girdi. Prusya subayları gibi topuklarını vurup çenesini indirerek selam verdi. Özür dilerim, yoldan geliyorum, değişemedim. Aldırmayın, yabancı yok. Tanıyorsunuz beyefendiyi elbette. Evet, geçin şöyle. Çabuk döndüğünüze bakılırsa buldunuz enstitümüzün yerini. Bulduk, hem de umduğumuzdan iyi. Çok yaşayın, şeker kutusunu açıp sürdü. Almaz mısınız? İlk öğretim genel müdürü bir an duraladı, sonra elini cebine götürdü. İzin verirseniz cigara içeyim. Karşılık beklemeden paketi çıkardı. Gövdesinde Balkan köylülerinin kalınca pehlivan kesimi, ellerinde ise hamarat bir incelik vardı. Karayağız milletvekili baskın yapar gibi sordu. Kaçıncı bu? 14. Ama ötekilerin sırasına girer mi bilmem. Belli bir çekingenlikle bir an sustu. Genel sekreter başını sallayınca anlattı. Bu kez bir deneme yapacağız. Fikir genel sekreter beyefendinin. Ne gibi? Bilirsiniz, enstitülerimizin ilk dördü köy öğretmen okuluydu. Hazır binalarda açılmıştı. Hele İzmir Kızılçullu Amerikan Koleji'ndekinin kaloriferi bile vardı. Kasaba, hatta şehir çocukları da alınıyordu. Verilen eğitim klasik öğretmen okullarından farksızdı. Bu yüzden öğretmenlerin köylerde barınmaları gene mesele oluyordu. Ülkü noksanlığı demek istemiyorum. Çevreye hemen uyamıyorlardı. Bunu önleyebilmek için enstitülerde bir başka yol tuttuk. Kasaba yaşayışını bile tanımamışlardan seçiyoruz öğrencileri. Yapıları kendileri yapıyor. Enstitü sayısı arttıkça işe alışmış öğrenci sayısı da arttı. Yeni kurulanların yapılarında ustalaşmış kalabalık öğrenci ekipleri çalıştırıyorduk. Bu kez usta ekipler kullanmayacağız. Bakalım dediler sayın genel sekreterimiz. Köy çocuğunun katkısız cevheri nedir? Özellikle dayanma gücü. Doğayla yaptığı boğuşmaya kendisinden neler katabiliyor? Nerede yeni enstitünüzün yeri? Çankırı, Kastamonu, Çorum topraklarının tam birleştiği noktada. Köylüler keşiş düzü diyor. Genel sekretere döndü. Öğrenci alacağımız köyleri de dolaştım, konuştuğumuz gibi. Dağ köylerinden, Sulakova'dan, Bozkır'ın Çorağı'ndan alacağız öğrencileri. Çok iyi. Kurucu ekip için bir şeyler tasarladınız mı? Evet, müdürü bulduk sanırım. Halim Akın arkadaşımız. İnsanı değiştirmeye değil, maddi eser vermeye dayanır enstitü anlayışı. Doğayla boğuşmayı önemli sayar. Genel sekreter çekmecesinden bir kağıt çıkarıp uzattı. Bakın bakalım tanır mısınız? Gazi Terbiye'de öğretmen yardımcısı Emine Güleç. Sosyolojiden doktora yapacak. Tez konusu arıyormuş. Bizim deneme geldi aklıma. Katı verin kurucu ekibe sakınca görmezseniz. Notlarından belki yararlanırız ileride. Genel müdür tanıyıp tanımadığını arayarak biraz düşündü. Olur, hiçbir sakınca yok. Müjde vereyim de sevinsin. Yola ne zaman çıkabilirler dersiniz? Belli olmaz. Takvime baktı. Bugün Haziran'ın 5'i, en geç Temmuz'un ilk haftası. Adresine bildiririz önceden. Daha çocuklar seçilecek, yoklamadan geçirilecek. Sağlık raporları, kayıt belgeleri, taahhüt senetleri, kimlik kağıtları tamamlanacak. Genel müdür el işleri öğretmenliğinin verdiği alışkanlıkla kağıdı tam dörde katlayıp not defterinin arasına koydu. Geleli beri söndürmediği cigarasını tazeledi. Bu enstitülerin umulan başarıyı sağlayacağına inanıyor musunuz? Genel müdür belki 100 defa duyduğu bu soruya bir türlü alışamamıştı. Gene kızmamazlık edemedi. Sınava çeker gibi kasıntıyla konuşan Karayağız milletvekilinin damarına basmak için inadına sakin karşılık verdi. Bunun üstünde hiç durmuyoruz efendim. Ya, önümüzde iki yol olmadığından seçme söz konusu değil çünkü. Bilirsiniz ilk öğretim kanunu 1912'de çıkabildi. Bugün hala okuma yazma bilmeyenimiz %80. 20 milyona yaklaşan nüfusun dörtte üçü köylerde yaşıyor. Bir hesaba göre 40 bin, bir başka hesaba göre 65 bin köyden yalnız 5 bininde öğretmenli okul var. Eğitimli okullarsa 4 bini ancak tutabildi. 30 bin köy öğretmen bekliyor. Şehir öğretmen okullarından aldığımız öğretmenler şimdiye kadar yılda 600'ü geçemedi. Her yıl türlü türlü nedenlerle 300 öğretmen mesleği bırakıyor. Her köye bir öğretmen amacına bu gidişle 100 milyon Türk lirası harcayarak 100 yılda varabileceğiz. Oysa enstitüler bizi 27 milyon lirayla en geç 10 yılda ulaştıracaklar bu amaca. Çalıştırılan çocuklar iyi okutulamıyor, nasıl öğretmenlik edecek diyor kimi arkadaşlar. Şehir çocuğuna gerekli öğretim başka, köy çocuğuna başka. Enstitülerde yeterince genel bilgi, meslek bilgisi veriyoruz. İstediğimiz, köy yaşayışında öncü, sözü geçer, saygılı, kendine fikir sorulacak, akıl alınacak insanı yetiştirmek. Öncelik tanıyoruz pratik bilgilere. Bunun da bel kemiği çalışmaya gidecekleri yer köy olduğu için. Tarım. Ya bunlar da öteki öğretmenler gibi köyde durmazsa? Duracaklar. Çünkü köyden bozulmamış köylü çocuğu alıp özel eğitimden geçiriyoruz. Çocuğun köydeki yaşayışı enstitüde, enstitüdeki yaşayışı köyde sürüyor. Başka garantisi, şehirlere göçmek isterse bunun garantisi, köy ekonomik sosyal bakımdan şehire hiç benzemeyen bir ünitedir. Çocuğu buradan alıp burası için hazırlıyoruz. Geçimleri de ayrı yasalara bağlanıyor. Önce köylerin yaşama, geçim özellikleri incelendi. Köylü çoğunluğunun şimdilik geçim anlayışı ölçüsü, bir ev, çalışacak tarla, çalışması için gerekli araçlar, öncelikle çift hayvanı. Bunları köy öğretmenine sağlayacağız. Vereceğimiz 20 lira aylıkla köyde tutacağı geçim çizgisini kasabada, hele büyük şehirde kesinlikle bulamayacak. Bu yüzden köyü bırakıp gidemez. Kaldı ki 20 mecburi hizmet var. Biz kanun tasarısında 30 yıl demiştik. Encümen 20 yıla indirdi. Vekilim yeter buldu. 1912 İlköğretim Kanunu encümen mazbatası şöyle der. Bizim ilköğretimde elde etmek istediğimiz amaç en çok pratik okumuş, yerinde kalan köylü millet yetiştirmektir. Bu mazbatanın yazarı o zamanda milletvekili olan Yunus Nadi Bey'dir. Görüyorsunuz ki biz 1912'de koyulan amacı değiştirmedik hiç. Köyü bugün de yurdumuz yaşlı yaşayış birliğinin küçük ama bütün örneği olarak alıyoruz. Çünkü köyde ortak ve toplu olarak yaşamanın bütün safhaları vardır. Bu kendine yeterliği gözden uzak tutmuyoruz. Köylü çocuklarını köylülüklerini kaybetmeyecek biçimde yetiştiriyoruz. İki ödevleri olduğuna inandırıyoruz. Çocuk okutmak, gerekirse vatan savunmasına koşmak. Buraya kadar güzel ama geçen de bir arkadaş köylerde yeni bir sınıfın türemesinden korkarım diyordu. İmkansız, çünkü partimizin tüzüğü imtiyaz da kabul etmez sınıfta. Enstitüler bu amacı özel titizlikle göz önünde tutmaktadır. Olsa olsa memur imtiyazı söz konusudur ki devlet anlayışımız bakımından sakıncası yoktur. Bir mebus arkadaş başka bir noktaya dokundu. Eğitmen denemesini izlemiş. İdare amirleri yeterinden çok arkalıyorlarmış bunları. Her köyde bir Mustafa Kemal özentisini kaldıramaz bu memleket diye dert yandı. Evet, idare amirlerinin gösterdikleri ilgi, Sayın Milli Şefimizin lütfen gösterdikleri ilginin sonucudur. Genel müdür inanmışların güveniyle gülümsedi. Her köyde bir Mustafa Kemal, nerede o mutlu günler? Orası öyle ya, bazı müfettişlerden duydum. Büyükler gelince ayağa kalkmıyorlarmış sizin öğrencileriniz. Ayağa kalkmak meselesi, evet var. Köylülerimizin her gravatlıya el pençe divan durması geleneğini sarsmak istiyoruz. Enstitülerden birine bir gün yeni bir öğrenci geldi. Gravatı vardı. İçeri girince bütün sınıf birden ayağa kalktı. Kime saygı göstereceği bilinmezse gösterilen şey saygı sayılmaz diye düşündük. Hele ağır işler görürken, bu işlerden sonra dinlenirken, biri gelirse işi bırakmayı, dinlenmeyi bırakarak ayağa kalkmayı uygun bulmuyoruz. Kılıkları da pek hırpaniymiş. El kol sallamaları kaba saba öğretmene yaraşmayacak aşırılıkta diyorlar. Sordukları sorular düpedüz tehlikeliymiş. Ucunun nereye varacağını düşünmeden atıyorlarmış en uygunsuz fikirleri ortaya. Çocukları biraz tok sözlü yetiştirmeye çalıştığımız doğrudur. Buradaki ölçü bilerek terbiyesizlik mi ediyorlar, yoksa takıldıkları noktaları öğrenmek mi istiyorlar? Hatırlarsınız, Sayın Milli Şefimizin açık direktifleri var. İlk öğretimi olmayan memlekette orta çağ idaresi bütün şekilleriyle sürer buyurmuşlardır. Resmi kanunlar ne derlerse desinler, ne haklar vatandaşlara tanınırsa tanılsın, hiç değil ilk öğretim derecesinde bilgi olmazsa haklar ve vazifeler canlanmaz. Gönüllere ve yüreklere sinip yerleşmez buyurmuşlardır. Bilmeyen siyasi ve ekonomik kudret sahiplerinin elinde orta çağda olduğu gibi köle hayatı sürer buyurmuşlardır. Daha önemlisi buyurmuşlardır ki asıl acıklı olan taraf da kendi düşkün ve köle hayatına karşı duygusuz ve kayıtsız kalırlar. İlköğretim Genel Müdürü sözlerinin etkisini araştırmadan Milli Şef'in portresine bakarak konuşuyor, karşısındakilerin ülkücülükle ilintileri var mı yok mu hiç umursamıyordu. Doğru yolda olduğuna, sırtını çok sağlam yere dayadığına kesinlikle inandığı belliydi. Karayağız milletvekili ne oluyoruz anlamına göz kırparak konuşmaya hazırlanırken tek partinin genel sekreteri araya girdi. Mecliste bazı arkadaşlar enstitülerimize sevinilecek ilgi, yakınlık, hislilik gösteriyorlar. Çünkü daha iyisi olsun istiyorlar, hiç lekesiz olsun. Milli Eğitim Bakanımıza güveniyorlar. yakın arkadaşlarının gayretlerini değerlendiriyorlar. Çünkü önemini biliyorlar köyün. Türk köyü yurdumuzun biricik dayanağı, biricik güvenidir. Geleneksel saflığı, ana cevherindeki özellik bozulmamalıdır. Bunu sağlamak için açılmıştır köy enstitülerimiz. Bozulmamış köy çocukları alınacak, töresel köyümüzün yüksek ahlaksal değerleri hırsla savunulacak. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi, vatan için duraklamadan gözü kapalı ölmek. Çilelerden yüksünmemek, millet yolunda azla yetinmek. Daha da önemlisi uğradığı haksızlığı bile kutsal saymak. Er geç düzeleceğine inanmak. Bu inancı bir an yitirmeden sabırla beklemek. Köye sapık fikirlerin girmesini gerekirse canı pahasına önlemek. Bir Kubilay, beş Kubilay değil, ordularla Kubilay çıkarmak. Köyde devletimizin, partimizin, hükümetimizin gören gözü, duyan kulağı, söyleyen dili olmak. Yetmez, gerekirse rejimin çekilmiş kılıcı kesilmek. Rejimin düşmanlarını tepelemek. İşte sonuçlara varabilmek için onları özel eğitimden geçirmek gerekiyor. Yüzüne şaşkın baka kalmış Karayağız milletvekilinden gözlerini kaçırarak İlköğretim Genel Müdürüne dostça gülümsedi. Aklıma ne geldi? Yıl 1917. Savaşta yenileceğimiz artık gözle görülüyor. Tek başımıza barış arayalım lafı çıkmış ortaya. Yakup Cemil azmış. Buna karşı başkomutan vekili rahmetli Enver bu lafı duyunca deliye dönüyor. Bir akşam cemiyetten çıkıyorum. Rahmetli Ömer Seyfettin telaşla hocayı sordu. Rahmetli Ziya Gökalp'e hoca derdik. Hoca da iniyormuş. Sizi arıyorum diye atıldı Ömer Seyfettin. Çocukları içeri tıkmış merkez kumandanı. Hoca sakin sordu. Hangi çocuklar? Şairleri. Niçin? İleri geri konuşuyorlarmış kahvelerde. Hafiyeler curnallamış. Konuştukları ne? Tek başımıza barış yapmak meselesi. Bakın bakalım Talat Paşa burada mı? Ömer Seyfettin koşarak gitti. Soluk soluğa döndü. Yok. Küçük efendi, küçük efendi derdik rahmetli Kara Kemal Bey'e. Ömer Seyfettin o da yok deyince Ziya Bey biraz düşündü. Nereye gittiğini söylemeden mi çıkmış? Söylemeden. Hoca her zaman gibi yumuşak gülümsedi. Hepimiz biliyorduk. Küçük efendi bir işe karışmak istemezse ya da o iş kendi başının altından çıkmışsa nereye gittiğini söylemez. Hoca biraz daha düşündü. Başkomutan vekilini aradı. Yalısına gitmiş. Telefonu da yok. Hemen bir araba istedi. Ben şaşırdım. Enver'in yalısına ya bir kez gitmiştir ya da hiç gitmemiştir. Çocukların hırpalanmayacaklarını biliyoruz. Yarına kadar beklenebilir. Talat'la Kara Kemal'in savuşmalarından belli ki beklemek daha doğru. Hoca arabaya atladı. Sonradan öğrendim. Başkomutan vekili geldiğini duyunca ilkten şaşmış, sonra sevinmiş. Hoca bizim çocuklar dedikçe, lütfettiniz buraya kadar geldiniz, çorbayı birlikte içelim, emirlerinizi sonra alırım dermiş. Bizimki hiç oralı değil, salıverme kağıdını hemen istiyor. Bıyık altından gülmüş Enver. Telaşlanmayınız efendim, tutmayacağız uzun boylu. Burunları biraz kırılsın. Hoca atılmış. Ben de bunu önlemek için geldim ya, burunları hiç kırılmamalı. Burnu kırılmış adamdan hayır çıkmaz. Lütfen salıverme kağıdını yazsanız da gidip alayım. Kağıdı kapmasıyla arabaya koşmuş. İlköğretim Genel Müdürünün yüzü kıpkırmızı olmuştu. Artık bundan sonra bundan daha önemli, daha sevinçli hiçbir söz edilemezmiş gibi hemen kalktı. Yeni enstitünün kurulma işlerinden sık sık bilgi vereceğini söyleyip izin istedi. Sesinde adı günlük emre geçmiş genç bir teğmenin mutluluğu, yürüyüşünde yalnız kendi güçleriyle başarabileceklerine inandıkları küçük ülkülere saplanmış, küçük ülkücülerin kasıntılı güveni vardı. Kapı kapanıp ayak sesleri duyulmaz olunca Karayağız milletvekili hakarete uğramış gibi davrandı. Bu nasıl bırakıp gidiş, bu nasıl oturup kalkış, cigarayı söndürmedi hiç. Bir kaldı ayak ayak üstüne atmadığı, alt yanı kırtipil el işi öğretmeni. Sen de öyle bir hikaye anlattın ki aşk olsun. Yangına benzin dökmek buna derler. Nah yazdım şurayı arkadaş, yakında çok büyük kötülüklerini görürüz bunun biz. Genel sekreterin kurnaz kurnaz gülümsemesinden işkillendi. Ne var Allah sen? Hayır var bir şey. Gizli mi yoksa bizden, alınırım şart olsun. Senden gizleyeceğiz de nasıl başaracağız? Neyi? Geçen akşam görüştük enine boyuna. Söyleyeceklerinin tadını çıkarmak istiyormuş gibi duraklayarak konuşuyordu. Karar verdik, kapatacağız köy enstitülerini. Kapatacak mıyız? Ne diyorsun, gerçek mi? Hay Allah sizden. Elini dizine sevinçle vuracakken durdu. Öyle de bu herifi enstitü kurmaya yollamak neyin nesi? Boş ver, kapatacağız. Karayağız milletvekili bir an düşündü. Peki, nasıl yola getirebildiğiniz yukarıyı? haberi yok daha. Karayağız milletvekilinin gözlerindeki sevinç parıltısı birden söndü. Hay Allah müstakını versin, ben de ciddi bir şey gibi. Sinirli sinirli burnunu çekti. Sezmeliydim şakalaştığını. Çok ileri gitti bu işte bizim şef. Dönemez artık. Geçen de bak bana ne dedi. Nihayet 10 yıl içinde ilk öğretim meselesinin halledilmiş olacağını açık ve kesin olarak görebiliyoruz dedi. Türk milletinin yeni ve yüksek cemiyetini kurmak için beslediğimiz bütün umutlar öğretmenlerimizin değerine, karakterine ve gücüne dayanıyor. Biz öğretmenlerin büyük ülkeye ehil yaratılışta olduğuna inanıyoruz dedi. Hayır, kolay kolay döndürülemez artık bu işten. Kim diyor kolay? Biz her yönünü düşündük. Zor mor dönülecek. Anlatsam aklın yatar senin de. Hiç umudum yok ya, anlat bakalım. Neden azizim? Serbest partinin kapatılmasına da karşı değil miydi? Ne yaptı kapatılınca? Hiç. İlintisi? Açık, devlet adamıdır çünkü. Devlet adamı toplumun kabul etmediği ya da pek yakında kabul edeceği kesinlikle belirlemeyen hiçbir şeyi sürgüt tutmaz. Arada bir denemeler yapmaz demiyorum ama geleceği zorlamaz uzun boylu. Milli şeften kimileri ihtilalci davranışı bekler, kimileri de bulduğunu sanıp kendini aldatır. Oysa İnönü teğmenliğinden beri devlet adamıdır. Atatürk'le farkı da buradadır. En parlak düşüncelere karşı İsmet Paşa'dan ilk önce şu karşılığı alırsın. Çalış, millete kabul ettir de getir. Nitekim şimdi söylediklerin beni doğruluyor. Milli şef ilk öğretim seferberliğini öğretmenlerin davranışına bağlamıştır. Göreceksin direnmez. Çünkü köylü tutmadı bu işi. Ne demek tutmadı? Ya okutulan binlerce çocuk? Aşk olsun, sen mi soruyorsun bunu? Okuyan köylü çocuğu ne ister? Köyden kurtulmak. 20 yıl mecburi hizmeti ne yapalım? Evet, böyle bir şey var ama bir de atasözümüz var. Osmanlı'nın yasağı 3 gün. %100 eminim, enstitülere girenlerin hepsi ayağımız aylıkçılığa hele bir bassın, Allah'ın izniyle gerisi kolay demişlerdir. Karayağız milletvekili bir zaman daldı, yavaş yavaş gülümsedi. Haklısın, evet, neden aklıma gelmedi şimdiye kadar? Durakladı. Peki ya maazallah tutsaydı? Köylü mü tutsaydı, mihver de kazansaydı, yürütülecektik güzel güzel. Köyün geleceği üstündeki görüşümüzle mihverin dünyaya getireceği 1000 yıllık yeni düzen çatışmayacaktı hiç. O zaman köylü tutmasa da zorlayacaktık. İçini çekti. Çok da iyi olurdu. Köyün değişmesini de durduramasak da geciktirirdik epey. Modern teknikten mümkün mertebe uzak tutarak kendine yeterliğini sürdürürdük bir zaman. Köylünün nahiyeden bile ayağını kesecekti bu enstitüler. Ayda yılda hayvan avlatmaya gidenler de bu işi öğretmene gördürecekti. Köyü değiştirmek gelmez bizim işimize. Düzenimiz bozulur. Batıda kan gövdeyi götürüyor. Çünkü teknik geri tepti. Ya bizim gibi karnından uçağa atlamak isteyenlerin başına neler gelir? İleride bu belaya bulaşacaksak bile mümkün mertebe geç bulaşmalıyız. Onlar gibi karnından yaylıya, yaylıdan buharlı kazanlı demir tekerleğe, ondan da otomobile geçerek. İktisat vekaletinin sergisini geziyorduk geçen de Alman elçilik müsteşarıyla.